Ayrım 5.
Kamran şaşkın şaşkın yüzüme bakmakta devam ediyordu. Yine anlamadım Feride. Bu anlayışsızlığa hayret eder gibi bir jest yaptım. Dudaklarımı büzdüm. Fakat doğrusu aranırsa ne demek istediğimi ben de anlamamıştım. Yaptığıma pişman oluyor, bir kaçamak arıyordum. Bu defa sinirli bir hareketle ikinci kutunun bağını kopardım. İçinde yine fondanlar vardı. Kamran hemen hemen resmi bir tavırla hafifçe eğildi. Artık size ermiş, yetişmiş bir genç kız muamelesi etmek lazım geldiğini ağzınızdan işitmek beni pek bahtiyar etti Feride dedi. Kitaplar için sizden af dilemeye lüzum görmeyeceğim. Çünkü fondanlar ispat etmiştir ki kitaplar zaten bir şakadan başka bir şey değildi. Maksat size kitap getirmek olsaydı belki o demin bahsettiğiniz romanlardan da seçebilirdim. Kamran'ın bu tavrı bu sözleri muhakkak alaydı. Fakat öyle de olsa onun karşımda bu sesle, bu kelimelerle konuşması hoşuma gidiyordu. Cevap vermeye mecbur olmamak için ellerimi bir dua vaziyetinde birbirine kavuşturarak dalgın bir hayranlık rolü oynuyordum. O sözünü bitirince yüzüne baktım. Gözlerime düşen saçları bir baş işaretiyle silkeleyerek "Ne söylediğinizi dinleyemedim efendim. Fondanlar o kadar güzel ki. Ma mafi bunları görünce barıştık. Mesele yok. Çok mersi Kamran." Dinletilmediğini zannetmesine onun galiba canı sıkılmıştı. Ma mafi o da nedense bunu bana sezdirmemek istedi. İçini çekerek yalancı bir somurtkanlıkla. "Ne yapalım? Madem ki çocuk hediyeleri makbule geçmiyor artık, bundan sonra büyük insanlara mahsus ciddi şeylerle hatırınızı sorarız." dedi. Ben şimdi yalnız fondanlarımla meşgul görünüyordum. Bir mücevher muhafızı seyreder gibi sevinçle kutuya bakıyor, içinden çıkardığım şekerli resimleri gazetenin üstüne sıralıyordum. Aynı zamanda da saçma sapan şeyler söylüyordum. Bunları yemek de bir sanattır Kamran. Hem bu sanatı acizane ben keşfettim. Bak, mesela sen şu sarıyı kırmızıdan evvel yemekte bir zarar görmezsin değil mi? Halbuki ne yazık. Çünkü kırmızı hem fazla tatlıdır hem biraz nanelidir. Onu evvela yersem sanırım o nazik lezzetine, o şairane kokusuna yazık olur. Ah canım şekerler. Bir tanesini alarak dudaklarıma götürdüm. Kuş yavrusunu sever gibi okşuyor, onunla adeta konuşuyordum. Kuzenim elini uzattı. Onu bana versene Feride dedi. Tuhaf bir nazarla yüzüne baktım. Ne demek? Yiyeceğim. Kutuyu yanında açtığımızda galiba fena ettik. Getirdiklerini kendin yemeye başlarsan işimiz var. Sadece onu ver. Hakikaten bu ne demektir? İnsan başkasının ağzına sürülmüş bir şeyden iğrenmemek için neler düşünüyorum. Herhalde bir şaşkınlık ve dalgınlık saniyesi geçirmiş olacağım ki kuzenim birdenbire elini uzattı. Fondanı parmaklarımdan kapmak istedi. Fakat ben daha atik davrandım. Şekeri kaçırdım ve ona dilimi çıkardım. Sizin böyle el çabukluğu hünerleriniz yoktu ama nasıl oldu diye alay ettim. Bakın ben size bu kadar güzel fondanın nasıl yeneceğini tarif edeyim de ondan sonra kapın. Başımı biraz arkaya atarak tekrar dilimi çıkardım. Fondanı üzerine koydum. Şeker yavaş yavaş eridikçe başımı iki tarafa sallıyor, dilim serbest olmadığı için el hareketiyle ona fondandaki lezzetteki fevkaladeliği anlatıyordum. Kuzenim o kadar tuhaf bir şaşkınlıkla bakıyordu ki kendimi tutamadım, gülmeye başladım. Sonra tekrar ciddileştim, kutuya uzatarak. Şimdi artık öğreneceğinizi öğrenmiş sayılacağınız için bir tane ikram edebilirim. Kamran yarı şaka bir hiddetle kutuyu itti. İstemem dedi, hepsi senin olsun. Aramızda aşağı yukarı konuşulacak bir şey kalmamıştı. Terbiye icabı evdekilerden haber sorduktan ve onlara komplimanlarımı gönderdikten sonra kutularımı koltuğumun altına sıkıştırarak çıkmaya hazırlanıyordum. Birdenbire Porley'nin yanındaki odadan hafif bir gürültü oldu. Kedi gibi kulak kabartarak durdum. Mektep levhalarına ve haritalarına mahsus olan bu odanın biraz evvel kapısı açılmıştı. Sonra levhalardan birinin yere düşmesine benzer bir ses işitmiştim. Şimdi de arkadaki camlı kapının arkasında fare tıkırtısından farkı olmayan bir gürültü ve hareket hissediyordum. Kuzenime belli etmeden bu kapıya şöyle bir bakınca ne göreyim? Buzlu camın arkasında kocaman bir baş gölgesi. derhal işi çakmıştım Michel'de. Bir haritaya ihtiyaç olduğunu söyleyerek aptal sürü kandırmış, parlörün yanındaki odadan bizi gözetlemeye gelmişti. Gölge kaybolmuştu. Fakat camın altındaki anahtar deliğinden bu kızın bizi gözlediğine hiç şüphem yoktu. Ne yapacaktım? Birbirine kur yapan iki insan sıfatıyla o bizden mutlaka fevkalade bir şeyler bekliyordu. Benim kuzenime, haydi Allah yolunu açık etsin, evdekilere selam diye aptal aptal kapıdan çıktığımı görünce her şeyi anlayacak, koridorda başımı kollarının arasında sıkıştırıp saçlarımı karıştırarak bana masal okudun ha diye gülecekti. Bu korku bana o saniyede bir hınzırlık düşündürdü. Doğru bir şey değil ama madem ki bir rol oynamaya başlamıştık, sonuna kadar devam edecekti. Michel, mektep arkadaşlarımın çoğu gibi Türkçe bilmezdi. Şu halde söyleyeceğimiz lakırdanın ehemmiyeti yoktu. El verir ki ses ve jestler sevişen iki insanın jestlerine benzesin. Kamran'a, az kalsın unutuyordum dedim. Süt ninenin torunu köşkte mi? Süt ninenin torunu senelerden beri köşkte büyüyen bir öksüzdü. Kamran sualime şaşırır gibi oldu. Elbette köşkte dedi. Nereye gitmesini isterdin? Tabii biliyorum. Yalnız ne bileyim işte, ben bu çocuğu o kadar seviyorum ki. Kuzenim gülümsedi. Bu da nereden çıktı dedi. Yüzüne bile baktığın yoktu bir çarenin. Garip bir hareketle. Yüzüne bakmamak ne ispat eder? Rica ederim dedim. Sevdiğimi mi? Ne delilik. Bilakis ben bu çocuğu o kadar çok seviyorum ki. Bu seviyorum kelimesini La Dame au Camelia rolü oynayan bir aktris jestiyle boynumu bükerek ellerimi göğsümün üstünde kavuşturarak tekrar ediyor, yan gözle de kapıya bakıyordum. Michel 6 kelime Türkçe biliyorsa bunların 3'ü mutlaka sevmek, sevgi, sevda gibi şeyler olacaktı. Ma mafi tahminimde yanılmış olsam da herhalde bir diksiyonere bakabilir yahut da seviyorum ki kelimesinin ne dehşetli bir manası olduğunu herhangi bir Türkçe bilenden öğrenebilirdi. Yalnız vaziyeti sadece Michel'e karşı değil Kamran'a karşı da idare etmek lazımdı. Bu ikinci politikayı herhalde becerememiş olacağım ki Kamran sözlerime de jestime de gülmeye başladı. Bu nereden esti birdenbire Feride dedi. Nereden eserse essin, durulacak zaman mı? Aynı ateşle. Ne yapayım böyle, seviyorum işte dedim. Bana bir şey vaat edeceksin. Eve gider gitmez benim tarafımdan bu zavallı küçüğe bir souvenir olarak, bir souvenir olarak anlıyor musun? Bir souvenir d'amour olarak. Süt ninenin torununu götürmek üzere Michel'in gözü önünde Kamran'a bir şeyler teslim etmeyi ne kadar isterdim. Fakat ceplerimden aksi gibi akşam mütalaasında uyuklayan ihtiyar sürü atılmak için büküp hazırladığım kağıt parçalarından başka bir şey çıkmıyordu. Ma mafi çaresizlik bana bunun daha iyisini ilham etti. Kamran'ı birdenbire ellerinden tuttum, kucağına atılacak gibi bir tavır alarak. Bu çocuğu benim tarafımdan kucağına alacaksın dedim. Yanaklarını, gözlerini tekrar tekrar öpeceksin, anlıyor musun? Bunu bana vaat ediyorsun ya. Kamran'la adeta kucak kucağı gibiydik. Nefeslerimiz birbirine karışıyordu. Hiçbir şeyden haberi olmayan zavallı kuzenim bu taşkınlığıma mana veremiyor, şaşırıyordu. Rol muvaffakiyetle oynanıp bitmişti. Perde artık kapanabilirdi. Kamran'ın ellerini bırakarak soluk soluğa kendimi dışarı attım. Michel'in koridorda bana yetişerek boynuma sarılacağını biliyordum. Etrafta bir ses işitmeyince durdum, döndüm, yavaş yavaş levhalar odasının kapısına doğruldum. İçeride bir gürültü, bir ses işitmeyince kapıyı aralamadan kendimi alamadım. Ne göreyim? Ara sıra bize müzik dersi vermeye gelen ihtiyar Fritefiye değil mi? Titrek ayaklarıyla bir iskemlenin üzerine çıkmış, bir dolabın yukarı gözlerinde nota defterleri arıyor. Tüh, Allah cezasını versin. Michel diye bir vehme kapılmışım, boş yere kendimi Kamran'a rezil etmiştim. Humma nöbeti geçirenler gibi yüzümün ateş içinde yandığını hissediyordum. Sınıfa gideceğim yerde bahçeye çıktım, çeşmenin önüne giderek musluğu açtım, başımı altına uzattım. Vücudumda yanma ile beraber garip bir titreme de vardı. Musluğun suları saçlarımdan yüzümden akarak gömleğimin içine süzülerek düşünüyordum. Sevmek denilen şeyin rolü bu kadar insanı yakıp titretecek bir şey olursa kendisi kim bilir neydi? O sene Kamran birçok defalar mektebe uğradı. O kadar çok ki her kapı açılışında beni parlayere çağırmaya geliyorlarmış gibi yüreğim hopluyordu. Bütün sınıf onun bana getirdiği şokolar, kurabiyeler, pastalarla geçindi diyebilirim. Çalışkanlığı kadar oburluğuyla de meşhur sınıf arkadaşlarımdan Marie Pırlantacıya'nın şekerlerimi iri beyaz dişleriyle yerken gizlemeye muvaffak olamadığı bir hasret ve hayranlıkla, "Flörtünün bu kadar güzel şeyler getirmesi için seni o kadar çok sevmesi lazım," diyordu. Mamafi, bu masal artık bana bezginlik vermeye başlıyordu. Bazen kendi kendime düşünüyordum. Geveze bir çocuğa sükut hakkı diye getirilen bu şeyleri benim arkadaşlarıma başka türlü göstermem namussuzluk değil miydi? Hem Kamran niçin bu kadar sık mektebe geliyordu? Her defasında şu taraflarda oturan bir hasta arkadaşımı yoklamaya geldim de, Taksim bahçesinde biraz çalgı dinlemek istedim de gibi sebepler söylüyordu. Hiçbir şey sormama rağmen bir gün Nişantaşı'nda babamın bir eski arkadaşını görmekten dönüyordum. Babamın çok sevdiği bir insandı dedi. Kendimi tutamayarak birdenbire bir baskın yaptım. Adı nedir? Ne iş yapar? Evinin adresi ne dedim. Kuzenim şaşaladı. O kadar şaşaladı ki bir uydurma isim ve adresi bile düşünemedi. Renkten renge girerek ve gülerek, "Ne yapacaksın? Niçin bu merak gibi kelimelerle beni atlatmaya uğraştı?" Ortada ehemmiyetli bir mesele varmış gibi. Ben hafta başında teyzeme sorarım dediğim zaman ise daha fazla kızardı. "Sakın ha, anneme ondan bahsetme, görüşmemizi istemez," diye yalvarmaya başladı. Hiddetle ayağa kalktım. Zorla tutmaya çalıştığım ellerimi cebime saklayarak, "Ne baba dostlarınızla ne kendi dostlarınızla meşgul olduğumu zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Münasebetsizliğimden öyle bir lakırdı ortaya atıverdim işte," diye dışarı çıktım. O günden sonra Kamran ne zaman mektebe geldiyse bahane uydurdum, yanına çıkmadım. Getirmekte devam ettiği kutuları sınıfta yahut bahçede yırtarak açıyor, içindekilerini bir tanesine el sürmeden çocuklara yağma ettiriyordum. Hakikat meydandaydı. Mesut Dul mutlaka bu taraflarda bir yerde oturuyordu. O geceden sonra mutlaka anlaşmışlardı. Kuzenim ikide bir de onun evine gidiyor, o arada bana da uğruyordu. İstedikleri ahlaksızlığı yapsınlar, bana ne? Fakat beni arada oyuncak etmeleri fena halde gücüme gidiyordu. Bu aklıma geldikçe vücuduma ateş basıyor, hiddetten ağlamamak için dişlerimle dudaklarımı kanatıyordum. Neriman'ın nerede oturduğunu evden sorup öğrenmek işten bile değildi. Fakat bu kadının adını ağzıma almak bana tahammül edilemeyecek bir şey gibi görünüyordu. Eve çıktığım bir tatil günüydü. Bir misafir Necmiye'ye, "İki gün evvel Neriman'dan bir mektup aldım," dedi. "Çok mesutmuş." Küçücük bir fino köpeğini havuzda yıkamak için dışarı çıkıyordum. Bu sözleri işitince kapının yanında durdum. Yere çömelerek köpeği yavaşça kucağımdan indirdim. Mesut Dul için bir şey soramazdım. Fakat kulağıma da yasak yoktu ya. Misafir devam ediyordu. "Neriman kocasından çok memnun görünüyor. Bu sefer Mesut olsun zavallı." Necmiye bir hamam kubbesi ahmaklığıyla, "Ya ya, bu sefer bari Mesut olsun zavallı," diye misafirin kelimelerini aynen tekrar edip lakırdıyı kapatmaz mı? Artık çaresiz iş başa düşmüştü. Alaycı bir tavırla, "Hanımefendi tekrar evlendiler mi?" dedim. "Kim hanımefendi?" "Mektubunu aldığınız hanımefendi, Neriman Hanım." Misafir yerine Necmiye cevap verdi. "Ay, haberin yok mu? Çoktan. Neriman bir mühendisle evlendi. 5-6 aydan beri kocasıyla beraber İzmir'de." Bu sefer bari Mesut olsun zavallı duasını bu sefer de ben 3. defa olarak tekrar ettim ve köpeği kucağıma kaparak dışarı fırladım. Fakat artık havuza gitmiyor, çitlerin, bağ kütüklerinin üstünden atlayarak koşuyor, bahçenin etrafında dört dönüyordum. O yaz bir seyahat yaptım. Uzak değil, Tekirdağ'a kadar. Malum ya, hayatta Allah bana teyzeden bol bir şey vermemiştir. Bunlardan biri de Tekirdağ'dadır. Kocası olan Aziz eniştemiz senelerden beri oralarda mutasarrıftır. Müjgan isminde benden 3 yaş büyük bir de kızları vardır. Akraba çocukları arasında galiba en ziyade onu severim. Müjgan çirkindir. Fakat bu bana hiç batmaz. Aramızdaki farkın 3 yaştan ibaret olmasına rağmen ben onu çocukken nedense daima kocaman bir insan gibi görmüşümdür. Şimdi farkın daha azalmış olmasına rağmen yine öyle görür ve onu abla diye çağırırım. Müşken abla benim taban tabana zıttımdır. Ben ne kadar çılgın ve yaramazsam o kadar ağırbaşlıdır. Fazla olarak da müstebittir. Her istediğini yaptıran diyebilirim ki yalnız odur. Bazen nasihatlerine biraz somursam, arzularına karşı kafa tutsam bile neticede daima yelkenleri suya indirmek lazım gelir. Niçin? Ne bileyim. İnsan birini sevmek felaketine uğradı mı esir gibi bir şey oluyor. Müşken birkaç senede bir Ayşe teyzemle beraber İstanbul'a gelir ve birkaç hafta köşkte yahut öteki teyzelerimde misafir kalırdı. O yaz Tekirdağ'dan bana hemen hemen resmi bir davet getirdi. Ayşe teyzem Besime teyzeme yazdığı bir mektupta sizden ümidim yok diyordu. Fakat Feride'yi 2 aydan aşağı olmamak üzere bu tatilde mutlaka bekliyoruz. Malum ya biz de teyzesiyiz. Gelmezse eniştesi de ben de Müjgan da fena halde darılacağız. Besime teyzemle Necmiye Tekirdağ'ı dünyanın bir ucu gibi görüyorlar. Uzak yıldızlara bakar gibi gözlerini bükerek olacak şey mi, imkan var mı diyorlardı. İzniniz olursa bunun imkansız bir şey olmadığını ispat ile kes bir şeref edeceğim dedim. Arkadaşlar arasında yaz tatillerinde aileleriyle beraber seyahate çıkanlar ve dönüşte bize bol bol övünenler vardı. Demek mektep açıldığı zaman bana da aşağı yukarı böyle bir şey yapmak fırsatı çıkıyordu. Bir sene evvelki flört masalına bu senede bir seyahat hikayesi ilave etmek hoş bir lüks olacaktı. Yalnız benim iddiam çantamı elime alarak romanlarda okuduğum Amerikan kızları gibi kendi kendime vapura binmekti. Fakat teyzelerim bu arzumu telaşlı çığlıklarla karşıladılar ve yanıma bir bekçi katmadan yola çıkmama razı olmadılar. Hatta böyle olduğu halde karanlıkta güverteden denize sarkma, kimseyle konuşma, vapur merdivenlerinden deli gibi inme gibi ağır nasihatlerle haysiyetimi kırdılar. Sanki Tekirdağ'a işleyen pabuç büyüklüğündeki külüstür vapurun bir transatlantik gibi 80 metre merdiveni varmış gibi. 2 senedir görmediğim Müşken'i büyümüş, konuşmaya cesaret edemeyecek kadar kelli ferli bir hanım olmuş buldum. Mamafi yine çabucak anlaştık. Ayşe teyzemle Müşken'in sürü sürü ahbapları vardı. Ben de onların arasına karıştım. Her gün bir misafirliğe, köşke yahut bağa davet ediliyorduk. Artık kocaman bir kız olduğumu, bir hafiflik yaparsam beni ayıplayacaklarını söyledikleri için hareketlerime son derece dikkat ediyordum. Yabancı kadınlara kompliman yaparken, suallerine ciddi ve nazik cevaplar vermeye çalışırken kendimi misafirlik oyunu oynayan bebeklere benzetiyordum. Mamafi, insan arasına katılmak biraz da gururumu okşamıyor değildi. Bu misafirlikler beni eğlendirmekle beraber yine de çok sevdiğim zamanlar Müjgan'la yalnız kaldığım saatlerdi. Eniştemin evi denize bakan yüksek bir bayırın üstündeydi. Müşken abla benim bazı yerleri dik bir duvara benzeyen bu bayırdan sahile inmemi evvela tehlikeli bulmuş, beni men etmeye uğraşmıştı. Fakat sonradan kendisi de buna alıştı. Saatlerce kumlarda yatıyor, suların üzerinden taş sektiriyor, sahil boyunca yürüyerek ta uzaklara gidiyorduk. Deniz bu mevsimde çok güzel ve sakin fakat neşesizdi. Bazen saatler geçer, üzerinde bir yelken, ince bir duman parçası görünmezdi. Hele akşam üstlerine doğru sular insanı hasta edecek kadar genişliyor ve yalnızlaşıyordu. Bereket versin ben bu tehlikeyi daha evvelden hissediyor, sahildeki kayaları kahkahalarımla çın çın öttürüyordum. Bir gün Müjgan'la başımı almış, ta ilerideki bir buruna doğru yürümüştük. Maksadımız bu burnu meydana getiren kayaların öte tarafından koya geçmekti. Fakat aksi gibi yol kapalıydı. Ayaklarımızı çıkararak suya girmekten başka çare yoktu. Ben kendi hesabıma bu mecburiyete sevindim bile. Fakat ermiş, yetişmiş bir küçük hanım olan Müjgan'ı ne yapacağız? Ne söylersem ona iskarpinlerini ve çoraplarını çıkartamayacağını bildiğim için bir teklifte bulundum. Gel Müjgan abla, seni arkama alayım öyle geçireyim dedim. Razı olmadı. Deli çocuk, sen koskoca insanı nasıl kaldırırsın dedi. Zavallı Müjgan, yaşı gibi boyu da benden büyük olduğu için kendisini taşımaya gücüm yetmeyeceğini zannediyordu. sinsi sinsi yanına yaklaşarak. Bakalım bir tecrübe edelim de olursa ne âlâ dedim. Ve onu kalçalarından yakaladığım gibi havaya kaldırdım. Müjgan bunu evvela sahiden birkaç adımlık bir tecrübe sanmıştı. Kendini kurtarmaya çalışarak, delilik etme bırak, sen beni nasıl taşırsın diye gülüyordu. Fakat çıplak ayaklarımla suyun içinde yürüdüğümü görünce çıldıracak gibi oldu. Tüy gibi hafifsin abla dedim. Çırpınacak olursan boylu boyumuca düşeriz. İkimize de yazık olur. Fakat rahat durursan korku yok. Zavallı kız sapsarı kesilmişti. Bir kelime söylerse muazzezenin bozulmasından korkuyor gibi ağzını gözlerini kapıyor, elleriyle saçlarıma sarılıyordu. Zavallı Müjgan, bir karışlık suyun üstünde bir uçurumdan geçiyormuş gibi gözlerini kapıyor, sırtımda kımıldamaya cesaret edemiyordu. Bir de burnu dönünce ne görelim? Karaya çekilmiş bir sandalın yanında yiyecek yiyen üç balıkçı bize bakmıyor mu? Ettin mi edeceğini Feride diye fısıldadı. Şimdi ne yapacağız? Ben güldüm. Balıkçılar adam yemezler ya dedim. Ma mafi vaziyetimiz hakikaten tuhaftı. Hele ben diz kapaklarıma kadar çıplak bacaklarım elimde çoraplarımla insan içine çıkacak halde değildim. Müjgan incecik bacaklarıyla süpürge önünden kaçan örümcek gibi koşmaya hazırlanıyordu. Ben bu korkuyu ayıp buldum. Suların o gün niçin kıyıdaki yolları kapadığını, hangi saatlerde denizin ne tarafında balık tuttuklarını sordum. Sırf lakırdı olsun diye saçma sapan sualler. Balıkçıların ikisi 25'er yaşında yahut biraz daha fazla iki genç, biri sakallı bir ihtiyardı. Gençler utangaç görünüyorlardı. Cevaplarını ihtiyar verdi. Fakat o da besbelli benim gibi lakırdı bulmakta güçlük çektiği için kim olduğumu sordu. Bir an durakladıktan sonra ben Marika diye bir kızım. Tüccar amcama İstanbul'dan misafir geldim dedim ve yürüdüm. Müjgan beni kolumdan tutarak sürükler gibi koştururken Allah cezanı versin. Niçin böyle yaptın diyordu. Ne bileyim dedim. İstanbul'daki teyzeler dilini sıkı tut, saçma sapan konuşma, oraları dedikoducu yerlerdir diye tekrar tekrar tembih ettiler bana. Balıkçılar bu nasıl Müslüman kızı böyle, sade başını değil bacaklarını da açıyor demesinler diye. Hasılı korkak Müjgan bu hiçten şeyi adeta büyük bir mesele yaptı. Akşamüstleri Müjgan'la kol kola gezerken genç bir süvari zabitinin etrafımızda dolaştığına dikkat etmiştim. Bu zabit sözde atına talimler yaptırıyordu.